Ayrım 34. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 355. 40. Valya, Moskova'dan 47 yılının sonbaharında ayrılmıştı. O zamandan beri görmemişti Nina Georgievna onu. Geçen yaz çağırdığında da gelemeyeceğini yazmıştı. Canlıydı, coşkuluydu mektupları. Yeni oyunlardan, oynadığı yeni rollerden söz ediyor. Boşuna telaşlanıyorsun benim için, diyordu. Dinç ve dipdiri ayaktayım artık. Nina Georgievna inanmazlıkla iç geçiriyordu. Evinin bulunduğu sokağa geçen güz ıhlamur ağaçları dikmişlerdi. Ağaçlardan birisi kurumamıştı ama bir türlü de yeşermiyordu. Onu gördü müydü? Hep Valya geliyordu gözünün önüne. Mektuplarında hayatından hoşnut olduğunu yazıyor Valya, diyordu Olga'ya. Ama keder, acı silmiş tüm yazdıklarını. Olga omuz silkiyordu. Şaşacak ne var bunda? Son derece iyi olduğu zamanlar bile trajik olmak zorundadır o. Unutma ki tepeden tırnağa aktristir Valya. Moskova'dayken Valya sık sık Nina Georgievna'ya uğrardı. Neşeli görünür, incir çekirdeğini doldurmayan şeylerden söz eder. İçindense heyecanla Nina Georgievna'nın ne zaman Sergey'den konuşmaya başlayacağını beklerdi. Kendisi ne Nina Georgievna'ya ne de Natasha'ya hiç söz açmadı Sergey'den. Herkes acısının artık dindiğini düşünüyordu. Gerçekte ise hala Sergey'in belirsiz, bulanık haliyle yaşıyordu Valya. Onun sözleriyle, onun gülümsemesiyle. Bunu anladığında çok korkmuştu. Geçmişe böylesine zincirlenmek olacak iş mi? Çevremde canlı insanlar, sahnede onlara umut, heyecan, coşku vermeye çalışıyorum. Kimisi ağlıyor, kimisi gülüyor. Bense kendimi aldatıyorum. Sergeyi unutmaya gücüm yok. Zaten bu gerekli de değil ama yaşamalıyım. Moskova'dan ayrılmaya karar verdi. Pek büyük olmayan bir bölge merkezine yolladılar onu. Buradaki tiyatronun kötü olduğunu söylüyorlardı. Daha iyi diye düşündü Valya. Gösterişsiz olmak, ayrım sanmamak, hayattan sinirlenip unutulmak istiyordu. Artık ne Stechenko, ne Vlakova olmamak için kendine takma bir ad aldı. Afişe adının ne olarak yazılacağını sorduklarında aklına ilk gelen adı söyledi. Demidova. Okuldayken Klava Demidova ile aynı sırada otururlardı. Tiyatro gerçekten de kötüydü. Oyuncular arasında fazlaca bir yeteneği olmayan ama çok çekici bir kadın olan Perşina vardı. Durmadan hudrukla kafayı çeken yaşlı aktör Bajenov'un karısı Pomerantseva Perşina'yı kıskanırdı. Hudruk, Lebedkin çeyrek yüzyıl önce bir Moskova tiyatrosunda rejisör yardımcısı olarak çalışmıştı. Bazen kafayı buldu mu tiyatral bir tavırla "Göze çarpabilir miyim ben bu durumda?" derdi Bahenova. "Ben düşey sahneleri seviyorum. Ama boş ver, unutalım bunları ve birer kadeh daha içelim. Ayıkken renksiz bir adamdı. Biraz fazla çalıştırıyorlar beni." diye homurdanırdı. Tiyatronun en iyi aktörü kabul edilen Yubimov, başarısız bir oyunu kurtarmaya çalıştı mı, Lebedkin kızardı. "Neden birisi sanki sizi boğuyormuş gibi konuşuyorsunuz? Üstelik de en can alıcı yer orası. Size göre hava hoş tabii ama ben sorumluyum." Valya küçük rollerde oynuyor, Demidova adı afişlerin hep en altında yer alıyordu. Yaşlı, durmadan homurdanan ama iyi yürekli bir kadının evine yerleşmişti. Kadın ona gözleme yapıyor, tatlılar getiriyor, sonra da başlıyordu konuşmaya. Valya eğer evlenmiş olsaydı elbette daha iyi olurdu ama koca bulmak hiç de kolay bir iş değildi günümüzde. Sonra Valya genç de değildi artık ve 600 ruble ile geçinir mi diye yakınmak da günahtı. Kızmıyordu onun bu sözlerine Valya. Küçük ama yararlı bir iş yaptığına inanıyordu. Hayallerine gelince varsın onlar durdukları yerde dursunlardı. Valya için fazla büyük hayallerdi çünkü bunlar. Bir yıl önce Lebedkin yerel gazetede tiyatro üzerine sert, iğneleyici bir makale okumuştu. Seyircilerimizin Sovyet oyunlarını susadıklarını, sahnede geçmişi değil, bugünü ve kendisini görmek istediğini yoldaş Lebedkin'in artık anlaması gerekir. Lebedkin hemen repertuardan bütün klasikleri çıkardı, sakinleşmişti böylece ama aynı gazetede aynı eleştirmenin bir makalesi daha yayınlandı. Yoldaş Lebedkin anlaşılan bizim seyircimizin klasiklerin o yüce mirasına ne denli büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu anlamıyor. Neredeyse bir yıl var ki afişlerde Ostrovski'nin adını görmüyoruz. Lebedkin kafayı çekti ve homurdanmaya başladı. Bu adamlar iyice karar vermişler beni yemeye. Hangi sosla olursa olsun fark etmez. Bajenov onu yatıştırdı. Kimsenin seni yemek istediği yok anam babam. Diyalektik derler buna. Burayı sahnele bak nasıl yatışıyor herkes. Pomerantseva ise nefis bir Katerina olacaktır. Öneri Lebedkin'in hoşuna gitti ve Bora üzerinde çalışmaya başladı. Ancak terslik yakasını bırakmıyordu. İlk gösteriye 10 gün kala Pomeranseva hastalandı. Doktorlar 2 ay dinlenmesi gerektiğini söylediler. Lebetkin yıkılmıştı. Bir uğursuzluk var bende diyordu Genova. Rolü Perşine'ye vermek gerek ama onun da hazırlanabilmesi için bir ay ister. Sakın ha diye bağırdı Bajeno. Perşine bir kırıtıp nazlanmaya başladı mıydı bu? Fiyaskodan da öte biçimciliğe mıhlanıp kalman demektir. Varsın biraz sönük olsun Katerina. Demidova'ya ver rolü. Gülümsediği zaman çok tatlı bir kadın da olabiliyor üstelik. Elbette bir Pomerantseva olamaz ama afişin en üstünde benim adım var. Lyubinov adı. Nasıl olsa çeker götürürüm oyunu. Lebetkin, Bajenov'un haklı olduğuna karar verdi ve Valya'ya Katerina'yı siz oynayacaksınız dedi. Böylece sizde iş olup olmadığını da anlayacağız. İlk gösteride Valya çok başarılıydı. Birçok kez sahneye çağırdılar onu. İşçi mahallesi projesi için kente gelen Moskovalı mimar Lebetkin'e büyüleyici bir Katerina dedi. Stalin ödülü için yarışmaya sokulabilecek bir gösteri bu. Bora'nın sahnelenişi üzerine gazetede tüm bir paragrafın Demidova'ya ayrıldığı bir makale yayınlandı. Herkes Valya'yı kutluyordu. Pomerantseva ise kıyameti koparmıştı. Bile bile yaptın bunu diye bağırıyordu Bajenova. Beni mahvetmek için bile bile yaptın. Valya'ya genç bir yazarın Mutluluk Yolu adlı oyununda da başrol verdiler. Ev sahibi kadın peynirli börek getirdi Valya'ya. Elbette kocan yanında oldu mu rahatsındır. Yoksa bugün iyi, yarın kötü. Ne anladık bu işten? Ama günümüzde koca bulmak zor tabii. Şimdi sizin ücretinize %100 zam yaparlar. Böylece karı gün için bir köşeye bir şeyler koyabilirsiniz. Başarısı Valya'nın başını döndürmedi. Başarıyı da, başarısızlığı da geçmişten tanıyordu. Sinema enstitüsündeyken profesörler yeteneği olmadığını söylemişlerdi. Hala çok saygı duydu rejisörün biri açıkça. En iyisi kendinize başka bir meslek seçin siz, demişti. 2 yıl sonra Molotov'da okuduğu bir şiiri dinleyen aktör Orlovski, İşte gerçek bir yetenek, eğitilmesi gerek yalnızca, demişti. Sonra Sergi'ye geldiğinde çok kötü bir oyunda o denli güzel oynamıştı ki Kent Tiyatrosu'nun rejisörü gruplarına girmesini önermişti. Moskova'da Vahtenkov okulunda kimisi onu 10 para etmez bulmuş, kimisi övmüştü. Bunları anımsayan Valya düşünüyordu. Bir tür şans oyunu demek ki. Övülmek ya da yerilmek değil sorun. Kendim de bilmiyorum nasıl olduğunu. Bir akşam çok iyi, başka bir akşam çok kötü oynuyorum. Bazen rolüme bağlı oluyor bu. Bazen rol arkadaşıma, moralimin nasıl olduğuna ya da hiç önemsiz başka bir takım şeylere. Demek ki iyi bir aktris olamam ben. Mutluluk Yolunda iyi bir oyun çıkaramadı Valya. Gazetede sert eleştirileri hedef oldu. Başka bir rol daha verdiler ona. Batı hayranı bir profesörün fayasını açığa çıkaran bir komsomol kızı oynayacaktı. Bunda da başarısızlığa uğradı. Pomerantseva rahatlamıştı, iyileşmiş ve eski yerini almıştı. Demidova için şişirilmiş balon deniliyordu. Ve Valya düşünüyordu, haklılar, en iyisi küçük roller benim için. Böylece tüm oyunun başarısızlık tehlikesiyle karşı karşıya kalması da önlenmiş olur. Dış görünüşü sakindi ama bazen dayanılmaz ölçüde acı duyuyordu. Çalışıp çabalıyorum bir şeyler yapabilmek için, diyordu kendi kendine. Ama cansız şeyler çıkıyor hep. Fabrikada çalışırken gerekli bir iş yaptığımı biliyordum. Savaş vardı o zaman. Herkes sanki bir açık ordugahta yaşıyor gibiydi. Belki de hiç dönmemeliydim sanata. Korkunç bir şey bu. 34 yaşındayım ve hayatta yerimi bulamamışım daha. Nina Georgievna'dan başka yakınım yok. Ona da yüreğimin içini açamam. Heyecanlanmaması gerek. Valya'nın acı çektiğini gören bir adam vardı. Lyubimov. Yetenek olduğu zaman bile kötü oynanabilir diye teselli ediyordu onu. Oluyor bazen böyle şeyler. Tek ki moralinizi bozmayın siz. 2 kez Leonidov'u seyrettim ben. Birincisinde sarsıldım oyunundan. İkincisinde ise basbayağı kötü oynadı. Yetenek olmadan Katerina'yı sizin oynadığınız gibi oynayabilmek olanaksızdır. Büyük bir aktrissiniz siz. Yalnız kaldıklarında Valya'ya şiir okuyordu Lyubimov. Eğlendirmeye çalışıyordu onu. Başka aktörlerin taklitlerini yapıyor. Daha önce çalıştığı tiyatrolar üzerine gülünç şeyler anlatıyor. Leylak ve gül getiriyordu ona. İnceydi. Hiçbir şey istemiyordu Valya'dan. İyi bir aktördü. Traktörlerin mekanik bir takım üstünlüklerine ilişkin monologları bile büyük bir heyecanla okurdu. İşte gerçek sanat da budur diye düşünüyordu Valya. Nemli, ılık bir Temmuz akşamıydı. Oyundan sonra Gagarin Parkı'na gitmelerini önerdi Lyubimov Valya'ya. Kentin en güzel yeriydi burası. Yandan bakınca süt mavisi sisler içinde kırlar görünürdü aşağıda. Kurut ot kokuyordu hava. Lyubimov ve Valya uzun süredir susuyorlardı. Sonunda Lyubimov bozdu sessizliği. 14 yıldır oyuncuyum. Sahnede bir takım gürültülü sözler etmeye alışığım. Ama şimdi sanki dilim tutuldu. Beni anlayabilmeniz için her şeyimi verirdim. Valya heyecanlandı. Dönsek artık, geç oldu. Anıta kadar yürüyelim. Çok kederliyim bugün nedense. Valya onun gönlünü almak istedi. Çok güzel oynadınız bugün. Lyubimov güldü. Aktrissiniz siz. Bilirsiniz, bugün nasıl oynadığınız değil, yarın nasıl yaşayacağınız önemlidir. Sahnedeyken, rol yaparken bana inanıyorsunuz da, sahneden inince gündelik hayattan, gündelik sözler söylediğimde anlamak istemiyorsunuz beni. Kucaklayıp öptü Valya'yı Lyubimov. Soğuktu dudakları Valya'nın. Ne öpüşüne karşılık vermiş ne de itmişti onu. Bir dakika daha geçsin, düşecekmiş gibi hissediyordu kendini. Lyubimov koluna girmiş ve onu iyice kendine çekmişti. Bir yarım düşteydi sanki ilk haftalarda Valya. Lyubimov'un duyguları ona da geçiyordu. Aşıktı Lyubimov ona. Sen herkesten başkasın diyerek kıvandırıyordu onu. İlk kez rastlıyordu böyle bir kadına. Kuşkulu, düşsel, heyecanlı, mutsuz, çok güzel oynayabildiği gibi kötü de oynayabilen, bazen çok güzel görünen, bazen belirsiz, bazen sevecen, bazen de kayıtsız. Valya da yalnız kaldığı zamanlar şöyle düşünüyordu. Galiba iyiden iyiye karıştırmaya başladım. İyi bir adam belki ama ben onu sevmiyorum. Bu çok önemli. Sonra kendi kendini azarlıyordu. Sergey gibisi bir daha olmayacak. İki kez olmaz öyleleri. Lyubimov benimle mutlu olduğunu söylüyor. Niye kendimi yiyip bitiriyorum öyleyse? Dünyada bir insanı da ben sevindiriyorsam ne iyi. Lyubimov'u çok çabuk anladı Valya. Kötü bir adam değildi. Yetenekliydi. Duygulu ve yardıma hazırdı. Ama çok hafifti. Havaiydi. Pomerantseva'nın ona tanrı kuşu demesi boşuna değildi. Hiçbir şeye karşı ciddi değildi. Oyunun seyircileri heyecanlandırdığını söylediklerinde güler. Valya'ya biz seninle o oyunun mutfakta nasıl hazırlandığını biliyoruz değil mi? Derdi. Hiçbir konuda kendi fikri yoktu. Oyunu beğenmez, söver. Sonra Lebetkin bunun olağanüstü bir oyun olduğunu söyleyince hemen ona katılırdı. Valya başlangıçta çok şaşırmıştı buna. Neden düşündüğünü değil de başka şeyleri söylüyorsun? Alınır da Lyubimov. Oyun gerçekten güzel. Artık Valya ne şiir okuyor, ne sanattan söz ediyor, dedikodu yapıyor ya da homurdanıyordu. Yazarlar için ne var? Her yerde insan içine katılabilir onlar. Biz de ise taşraya düştürme işini bitiktir. Valya'dan önce çok kadın tanımıştı. Çabucak aşık olurdu. Herkes de bunun gerçek bir aşk olduğuna inanırdı. Ve çabucak soğurdu. Şu sözleri Valya'yı çok öfkelendirmişti. Açık söylemek gerekirse Pomerantseva'yı Bahenova bıraktım. İhtiyar için bir altın madeni olabilir kız belki ama benim için çekilmez olmuştu artık. Her gece valeryan damlası yutarak yarattığı sahnelerden gına gelmişti. Ayrılmaları da birleşmeleri gibi rastgele oldu. Tatilini geçirmek için Moskova'dan gelen bir üniversiteli kıza tutuldu Lyubimov. Bir hafta Valya'yı hiç arayıp sormadı. Sonra bir gün tiyatroda karşılaştıklarında birden Valya'yı anımsadı. Lütfen kıskanma, ciddi hiçbir şey yok. Bir delilikti işte. Zaten kendisi de gidiyor. Bugün oyundan sonra gelirim, tamam mı? Valya'nın yanıtı kendisi için de beklenmedikti. Hayır. Yalnız kıskandığımı sanma. Bitirmek gerekti. Hepsi bu. Küsmüş gibiydi Lyubimov'un yüzü. Ama Valya'nın haklı olduğunu da anlıyordu. İçinden teşekkür etti ona. Ev sahibi kadın Lyubimov'un artık uğramadığını fark edince üzüldü. Mühendis ya da öğretmen daha iyi tabii ama şimdi nerede onlar? Hem iki kişi için hayat daha da bir kolay. Ama siz bekleyin nasıl koşup gelecekti Lyubimov daha? Lyubimov'u düşünmüyordu Valya. Tüm olup bitenler aptalca bir düş gibi geliyordu ona. Ama yalnızlığı da gitgide daha büyük bir güçle hissediyordu. Aradan bir ay geçti. Sahnede özenli, dikkatli ama yine de kötüydü. Provalar ve gösterilerden arta kalan saatlerinde evinde oturuyor, bazen Nina Georgievna'ya uzun, karmakarışık mektuplar yazıyordu. Sonra keder, umutsuzluk dolu bu mektupları yırtıyor, hayatından memnun olduğunu anlatan başka mektuplar yolluyordu. Artık hayal de kurmuyordu. Beklediği hiçbir şey yoktu. Başkaları rolünü yaşıyor sahnede, bense yeteneksiz, dökülüyorum. Kimseye gereği yok bunun. Eğer şöyle iyice bir düşünecek olursak yaşamaya da değmez. Benim gibi zararlı otları ayıklamak gerek sahnelerden. Dona kalmışçasına oturuyordu ev sahibi kadın kapısını vurduğunda. Bir hanım sizi soruyor. Saçları ağarmış, gözleri yorgun bir kadın içeri girdi. Valya büyük bir şaşkınlıkla baktı ona, sonra birden bağırdı. Hoho tuşa! Çok gülen anlamına. Galoşka gülümsedi ve birden Valya'nın o ilk gençlik yıllarında tanıdığı hoho tuşa oluverdi. Vale nasıl yaşadığını sorduğunda Galoşka bir şeyler anlatmaya çalıştı ama hep dili dolaşıyordu. Hiç farkına varmadan geçmiş günlere döndü ikisi de. Pikvik kulübü, uzun kirpikli küçük Raya'yı, Zina'yı, Boris'i anımsadılar. Yazgılarından, savaş kahramanlıklarından, yiğitliklerden hiç söz etmediği sanki geçen hafta geçmiş şeylermiş gibi okul yılların küçük anılarından söz ettiler. Sviatoshina'da yazlık evde geçirdiğimiz geceyi anımsıyor musun? Raya hırsızlardan korktuğunu söylemişti hani. Yura da ipe bağladığı iskemleyi çekince Raya uyanıp hırsız var diye bağırmıştı. Nasıl da alay etmişti herkes onunla. Korkaksam ne olmuş yani diyordu Rayacık da. Herkesin bir zayıf yanı vardır. Almanca dersinde Zina'nın nasıl kendisine kopya vermemizi istediği geldi aklıma. En ön sırada oturuyordum ben. Lessing diye fısıldıyordum Zina'ya. Duymuyor ve Liebling diye tekrarlıyordu. Yani sevgili. Nedir bu demişti Sergei Anatolievich de. Aklınız fikriniz hep böyle şeylerdi. Kendini tutamamış ağlamıştı. Kendini tutamamış ağlamıştı Zinacık. Zor yatıştırmıştık. Ya sen Valeçka, Borya'nın albümde senin için yazdığı şiiri anımsıyor musun? Daha yeni başlamıştı yazmaya galiba. Şiirin başı hala aklımdadır. Büyük bir mutluluk verildi bana, yağmur gibi vuran pencereme. Sen de, iyi ama neden yağmur diye sormuştun. Tabii ben hemen kikir demiştim, çok alınmıştı Borya. Sonra sustular. Oturdular, birdenbire bakmaya başladılar. Galoşka fazla bir değişme göremiyordu Valya'da. Alnını buruşturması, gülüşü hep aynıydı. Aktriste benzer bir hali yoktu. Galoşka'yı ilk gördüğünde çok yaşlanmış bulmuştu Valya. Ama şimdi belki alıştığından, belki de gençliğini anımsadığından genç görüyordu. Saçları ağarmış ama yüzü genç diye düşünüyordu. Bu saçlar ona çok güzel gidiyor, bir hava veriyor. Galoşka ilkbaharda Osip'ten bir mektup aldığını, onun hala Almanya'da ve orduda olduğunu anlattı. Evlenmedi mi diye sordu Valya. Hayır, Kiev'deyken Bobby Yar'a gittiğini yazıyor mektubunda. Bu sözler ikisine de acı şeyleri anımsattı. Galoşka başını çevirdi, pencereye doğru yürüdü. Görünüşün iyi senin. Ev sahibi kadın semaver çay getirdi. Valya dört dönüyordu odanın içinde. Susacaklarından ve bir daha konuşmaya başlayamayacaklarından korkuyordu. Sanki her şey hareketlenmiş, coşmuştu. Galoşka hayatından hoşnut olup olmadığını sordu. Valya yalan söylemek istemiyordu ama gerçeği de söyleyemezdi. Zor bu sorunu yanıtlamak Galoşka. Hoşnut olduğum dakikalar yok değil ama pek seyrek oluyor bu. Tiyatrocu olmamam gerekirdi. Buna şüphe yok. Ama artık geri dönmek için çok geç. Yeteneğimin ne kadar olduğunu görüyorsun. Ama onur, kibir, özüne saygı istemediğin kadar. Ama şimdi değmez bunları konuşmak. Sen de biliyorsun, ömrümce hep bir takım aptallıklar yapmışımdır. Aşırı yaşamak istemişimdir. Oysa başka türlü yaşamak gerekirmiş. Bunu şimdi anlıyorum. Biraz da sen kendinden söz etsene Galoşka. Almanya'ya sürüldüğünü biliyorum yalnızca. Ve bir Kievli'nin anlattığına göre de 45'te dönmüşsün galiba oradan. Yalnız mı yaşıyorsun? Hayır, kocamla. Nereden başlayayım bilemiyorum. Almanya'yı hiç anlatmayacağım. Kendim bile anımsamak istemiyorum çünkü. İlk yıl çok zor oldu. Geziyor, konuşuyor, çalışıyordum ama gerçek hayata dönemiyordum bir türlü. Sonbaharda bir işe aldılar beni. Ama hep kasten yapıyorlarmış gibi geliyordu bunları bana. Çünkü ben herkes gibi değildim. Almanya'da kaldım, topluma kampındaki ceza koğuşunu anlatayım diyorsun. Vah vah falan diyorlar ama kimsenin dinlemeye istekli olmadığını anlıyorsun. Aslında kendin yaşamamışsan anlaşılmaz böyle şeyler dinlemekle, okumakla. Annem dindar bir kadındı. O anlatmıştı, küçük bir kızdım ben o zamanlar. Tam anımsayamıyorum şimdi. Aziz'in biri mi ne? Tabutun içine girip yatmış, sonra da dirilmiş. İnsanlar arasında dolaşmaya başlamış. Herkes korkuyormuş ondan. Oysa yeniden bildiğimiz normal bir insan oluşmuş ama tabutun içine nasıl yattığını kimse anlatamıyormuş. Benim durumum da böyle. Sonra işime alıştım. Oldukça ilginç bir işim var şimdi. Kitaplık memuru olarak çalışıyorum. Kurslarını bitirdim. Hem çok kitap okuyorum hem de birçok insanla konuşuyorum. Eğer okuduğu kitap sarsmışsa kişiyi, duygularını anlatmak istiyor, hatta bazen yüreğini olduğu gibi açıveriyor. Kime gider böyle bir kişi? Tabii kitaplık memuruna. 47'de Kulyenko ile tanıştım. Şimdi soyadımdır bu benim. Söylemiştim sana. Galoşka tıpkı eskiden olduğu gibi hiç nedensiz neşeyle güldü birden. Valya da güldü ve onu kucakladı. Hohotuşa, öyle iyi oldu ki gelmen. Anlatamam, öyle iyi oldu ki. İş için geldim buraya ben. Yani bir görevim var. Ama sonra söz ederim bundan. Kocam mühendis. Kuşçina'daki Standart ev fabrikasında çalışıyor. 80 kilometre Kuşçin'e buradan. Kiev'de tanıştım kocamla. O da Kievli. Geçen kış gönderildi buraya. İkinci gruptan malüldür. Karnından yaralı. Çalışabilir ama sürekli bakılmalı kendisine. Hiç yazıklanmıyorum onunla evlendiğim için. Tanışınca anlarsın nasıl gerçek bir dost olduğunu. 11 yaş büyüktür benden. 45 yaşında. Öyle bir coşkuyla çalışıyor ki beni de coşturuyor. İşimiz gerçekten ilginç. Donbas için ev yapıyoruz. Tıpkı masallardaki gibi. Şuraya keresteyi görüyorsun. Biraz sonra ötede ev hazır. Otur, çayını iç. Valyacığım, seni nasıl buldum biliyor musun? Bir Kievli var burada. Tokarev George. Belki anımsamazsın sen. Okulu bitirdiğimiz yıl kur yapıp durmuştu bana. Arada bir yazışırız onunla. Bir gün tiyatroya gittiğini, Bora'yı seyrettiğini, senin oyunun sarsıcı olduğunu, onun sözü bu. Sarsıcı. Senin adının Demidova olduğunu yazdı bana. Buraya geldiğinde Demidov'un kim olduğunu sordum ev sahibi kadına. Güldü. Senin tiyatroda Demidova olduğunu, kocanınsa olmadığını söyledi. Nereden çıktı bu Demidova adı? Klava'yı anımsıyor musun? Sarı Klava'yı mı? Çocuklar saç örgülerini çekti mi miyavlar gibi bağırırdı. Galoşka neşeyle güldü. Görevle geldiğimi söylemiştim buraya. Parti sekreterinin dileği. Bir düşünsene, koskocaman işletme, gerçek bir kombina. Ama bugüne kadar hiç tiyatro yüzü görmemiş. Madem onunla iyi tanışıyorsun, onun aracılığıyla bir dene bakalım dediler. Hiç değilse iki gösteri için tüm tiyatroyu çağırmak istiyoruz fabrikamıza. Oyunlardan birisi tabii Bora olmalı. Bu kez de Valya güldü. Bütün bunların bana bağlı olduğunu mu sanıyorsun? Ben tiyatronun en küçük aktrisiyim. Yarın Lebetkin'le tanıştırırım seni. Sonra bir de parti bölge yürütme kuruluna gitmen gerek. Bizimkileri görürsün gelince. Kulyenko'yu da tabii. Onu yalnız bıraktım mı içim hiç rahat etmiyor. Büyütecek bir şey yok gerçi. Ama söylemiştim ya, bakıma ihtiyacı var. Galoşka aile hayatıyla ilgili gerçeklerin hepsini anlatmamıştı Valya'ya. Tanıştıklarında Kulyenko tam bir gevşeklik, duyumsamama içindeydi. Sakat olduğunu, kimse için gerekli olmadığını, dolayısıyla yaşamasının da anlamsız olduğunu söylüyordu. Savaştan önce evliydi, bir kızı vardı. Savaşın daha ilk günlerinde Brest yakınlarında kuşatılmış, 3 yıl partizanlık yapmıştı. Cephe hattına geçmeyi başaran silah arkadaşlarından birisi Kulyenko'nun karısına kocasının Brest yakınlarında öldüğünü söylemişti. Kadın 2 yıl ağlayıp dövünmüş, sonunda 44'te evlenmişti. Sakat olarak Kiev'e dönen Kulyenko artık ailesi olmadığını öğrenmişti. Bu sıralarda Galoşka tıpkı bir çocuk gibi onun yaralarıyla ilgileniyor, ona bakıyordu. Bir gün acılı bir gülümsemeyle şöyle demişti Kulyenko ona. Bana öyle geliyor ki senin ciğerlerin de, yüreğin de, kafan da iki kişi için çalışıyor. Topluma kampının ceza koğuşu şefinin Galoşka'dan nefret etmesi boşuna değildi. Olağanüstü bir hayat gücü vardı onda. Taşan, başkalarına da geçen coşku dolu bir güç. Bir mucize gerçekleştirmişti Galoşka. Kulyenko'yu diriltmişti. Neşeliydi artık Kulyenko. Çok iyi çalışıyordu. Başından onca acı geçmiş bir kişi olduğu en yakın arkadaşlarının bile akıllarından geçmeyecek bir şeydi. Ama bazen tüm bedeni ter içinde kalıyor, duyması zorlaşıyor, baş ağrısı nöbetlerinin biri gelip biri gidiyordu. Böyle zamanlarda yeniden umutsuzluğa kapılıyordu. Galoşka her zaman tetikteydi. Onu iyileştirebiliyordu ve Kulyenko tıpkı ağır hastaların oksijenle yaşamaları gibi Galoşka'nın içinden taşan neşeyle yaşıyordu. Galoşka o gece Valya'nın yanında kaldı. Kaç kezdir artık susmaya ve uyumaya karar verdikleri halde yeniden başlıyorlardı konuşmaya. Uyumuyor musun Valya? Sana bir şey anlatmak istiyorum. Topluma kampı ile ilgili bu ama kamp değil konusu. Bir Fransız vardı kampta, Pierre. O koşullar altında böyle bir şeyin nasıl olabildiğini anlamak zor. Ama biliyor musun? Bir kez bile öpüşmediğimiz halde büyük bir aşktı bizimkisi. Kampta tüberkülozdan öldü Pierre. Şimdi bile sesi kulaklarımdadır. Galoşka, tatlım. Rusça öğrenmişti ama bazı harfleri söyleyemezdi. Uzun konuşmalarımız oldu onunla. Sana şimdi buradan aşktan hiç söz etmemeliyim. Ama nasıl olsa Pierre öldü. Sen tiyatronun kötü olduğunu, niçin oynadığını bilmediğini söylüyorsun. Savaştan önce küçük bir kızdım ben. Hohotoşaydım. Pierre'e anlatacak fazla bir şeyim yoktu. O benden çok daha fazla okuyor, düşünüyordu. Bir gün, sen ne kadar çok şey biliyorsun dedim ona. O da bana. Ama bazı şeyleri de sen benden çok iyi biliyorsun dedi. Bu sözleri hiç aklımdan çıkmadı. Ülkemizle ilgili her şeyi öyle büyük bir dikkatle dinlerdi ki. Ancak orada anladım tüm dünyanın gözünün bizim üzerimizde olduğunu. Sen aktrissin. Tokarev Oyun gücünün olağanüstü olduğunu yazıyordu. Ama beni al hele. Savaştan önce bir dokuma fabrikasında çalışıyordum. Şimdi kitaplık görevlisiyim. Hani şu gazetelerde yazılan küçük dişli durumu var ya, tıpkı öyle. Ama başka bir açıdan bakınca durumun hiç de öyle olmadığını anlıyorum. Küçük evler yapıyoruz biz, değil mi? Herhalde Amerika'da da yapıyorlar. Hatta belki de daha güzellerini. Ama bizde bu evlerde insanlar yaşayacak. Anlıyor musun? Ben örneğin Almanya'da da evler gördüm. Odalar, banyolar, konfor. Ama insanları ne yaptı onlar? Bizi Amerikalılar kurtarmıştı kamptan. Zenci bir şoför yanıma yaklaşmış ve çikolata vermek istemişti bana. Biliyor musun, subayı öyle bir bağırdı ki ona. Hayır, çok yaşamamız gerek bizim. Soluyabilmek için çok yaşamak ve çok çalışmak. Pierre aklıma geldiği zaman ağlamak isterim hep. Öylesine iyi yürekliydi. Valya Sergi'yi anımsadı. Nedenini de kendi de anlamadan. Galoşka'nın anlattıklarıyla onun arasında ortaklaşa olan şey neydi? Kendisi de bilmiyordu. Ama Seryoya'yı nicedir şimdiki gibi canlı ve yakın hissetmemişti. Galoşka, öyle iyi ettin ki gelmekle. Bu mutluluğum sanki benim. 3 hafta sonra tiyatro kombinaya gitti. Oyundan önce Valya çok heyecanlıydı. Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar başarısız oynayacağını sanıyordu. Ama güzel oynadı. Seyirciler çok hoşnuttu. Mutsuz bir aşkın bu eski dramı herkesi sarsmıştı. Ertesi sabah Valya'ya üniteleri gezdirdi Galoşka. Çalışanlarla tanıştırdı onu. Herkes Valya'yı kutladı. Teşekkür ettiler ona. Küçük bir kız gibi utandı Valya. Şu evlere bak diyordu Galoşka. Ne güzel değil mi? Tahtadan yapılmış olmaları hoşuma gidiyor en çok da. Sonra her şeyleri düşünmüş. Hatta soba bile. Bu evlerde kimlerin oturacağını tahmin etmeye çalışıyordu. Herhalde gençler oturacaklardır. Sonra bir nine ve kedisi. Benim için bir nine ve kedisinden daha büyük bir konfor simgesi yoktur. Gençler tartışıp kavga edebilirler. Nine ile kedisi ise hiçbir zaman kavga etmezler. Valya yaşlı bir hasta olarak düşünüyordu Kulyenko'yu ama görünce hiç de öyle olmadığını anladı. Geldiğiniz için, gösteriler için çok teşekkürler dedi Kulyenko Valya'nın elini sıkarken. Ne zamandır hiç gitmemiştim tiyatroya. Çok güzel oynadınız. Ruhum dinlendi. Küçük bir odada yaşıyordu Galoşka kocasıyla. Bunca ev yaptıkları halde diye düşündü Valya. Kendilerinin bir evi yok. Belki de böyle olması gerek. Başkaları için çalışmak yani. Valya yalnızca hoşnutluk duyuyor değildi. Başarılıydı galiba oyunda. Ama neden olduğunu bilmediği bir de sevinç duyuyordu. Eskiden tiyatro salonunu dolduran, heyecanlanan, alkışlayan insanların gündelik yaşayışlarına hiç dikkat etmemişti. Buradaysa bu insanlarla 2 gün geçirmişti. İkinci gösteriden sonra bütün oyuncular sahnede toplandı. Fabrika direktörü ve işçi temsilcileri birer konuşma yaptılar. Oyunculara çiçek verdiler. Lebedkin duygulandı ve teşekkür konuşması yerine gürültüyle sümkürerek tek tek herkesin elini sıktı. Valya sahneden inerken yaşlı bir adam kendisine mühürlü bir zarf uzattı ve ''Daha sonra boş bir zamanınızda okursunuz.'' dedi. Sonra hep birlikte yemekhaneye gittiler. Bir akşam yemeği düzenlenmişti burada. Yeniden konuşmalar yapıldı. Yenildi, içildi. Valya'nın karşısında oturuyordu Galoşka. Yüzünden hiç eksik etmediği gülüşü başkalarına da geçiyordu. Valya da onun neye güldüğünü bilmiyor ama o da gülüyordu. Gece yarısını geçe daldılar. Valya soyundu, yatağına uzandı. Sonra birden mektup geldi aklına. Mührünü kopartıp açtı, okumaya başladı. Şunlar yazılıydı mektupta. Tatlı aktristim benim. Adınızı bilmediğim için böyle yazmaya karar verdim size. Bu satırları yazan kişi tanıdığınız birisi değildir. Sizi bu mektubu yanıtlamak zorunda bırakmamak için imzamı da atmayacağım altına. İç içine sığmayan bir delikanlı değilim ben. Bir aşığın iç açımı da değildir bu satırlar. 51 yaşındayım. Mesleğim teknik ressamlık. Size bu satırları yazan kişinin kim olduğunu bir parçacık olsun anlayabilmeniz için 1-2 sözcükle kendimden söz edeceğim. Oldukça güç bir hayat geçirdim. Savaşta karımı ve oğlumu Leningrad'da yitirdim. Sonuna kadar savaştım. Hiçbir olağanüstü yeteneğe sahip değilim. Kısacası rastgele, sıradan bir vatandaşım. Size yazmamın nedeni hiç haberiniz olmadan bana büyük bir yardımda bulunmuş olmanızdır. Oyun bitip de eve dönünce hemen gidip size teşekkür etmeye karar verdim. Sonra bunun fazla gösterişli bir davranış olacağını düşünerek yazmayı uygun buldum. Benim hayatımda anlatılmaya değer pek bir şey yoktur. Ama sizin bir insanın acısını nasıl yansıttığınızı görünce hafifledim. Sanki kanat takmıştınız bana. Bu yüzden size yürekten teşekkürlerimi sunmama izin veriniz. Valya birkaç kez okudu mektubu. Yürek vuruşları sıklaşmıştı. Yatağına uzandı ve bu bilmediği kişiyi düşünmeye başladı. Nasıl yardım edebilmişti ona? Birden Sergi'yi anımsadı. Düşleri sevdiğini söylerdi Sergi. Demek ki düşler herkes için geçerli. Bu yaşlı teknik ressam içinde. O zaman kendisi de başkalarına benziyordu. Herkes gibi zor zamanlar oluyordu. Hayal kuruyordu. Belki de gerçekten gerekliydi o da çevresine. O da başkaları için küçücük evler yapıyordu. Tahtadan. Elinde mektupla uyudu. En değerli şeyim işçesine sıkıyordu avucunda mektubu. Hayata geçiş izin kağıdı. 34. ayrımın sonu sayfa 368.